Ayrım 4.
Yıllardan beri her şeyimi belli bir yerime korum. Mendilimin, çakmağımın hangi cebimde olduğunu ezbere bilirim. Para çantam her zaman hep aynı cebimde durur. Büyük babam, çok iyi, öyle olmalı, dedi. Metinle bana ders vermek, örnek olmak isteyen babam, bakın şimdi burada bir deneyelim, dedi. Ayağa kalktı, gözlerini yumdu. İyi bakın, dedi. Ben gözlerim kapalı, neyimin nerede olduğunu bulacağım. Çakmağım her zamanki yeleğimin sol alt cebinde durur. İşte bakın. Gözleri yumulu olarak sol elini söylediği cebine soktu. Karıştırdı, karıştırdı. Bir türlü çakmağını bulamıyordu. Suratı asıldı. Şaşılacak şey, şaşılacak şey, diye mırıldandı. Bir süre daha cebini karıştırıp çakmağını bulamayınca büsbütün bozulmamak için lafı değiştirdi. Mesela, dedi, dolma kalemimi her zamanki yerinde gözlerim kapalı bulabilirim. Benim dolma kalemim ceketimin sol iç cebindedir. İşte bakın. Babam sağ elini ceketinin sol iç cebine soktu ve oradan çıkardı. Ama dolma kalemini değil, çıkardığı şey termometreydi. Gördünüz ya, deyip de gözlerini açınca elinde tuttuğunun termometre olduğunu gördü, pek şaştı. Tatsız bir gülümseyişle, öyle ya, dedi. Geçen de Metin hastalanmıştı ya, sabah işe giderken ateşine bakmıştım. O zamandan termometre cebimde kalmış. Şimdi de not defterimi bulayım. Benim not defterim ceketimin üst sol cebinde bulunur. Yine gözlerini yumup elini attı. Ama sol cebim nerede canım, dedikten sonra gözlerini açtı. Annem, o ceketini terziye ters yüz ettirmiştin ya, dedi. Sol cepte tabii sağa geçti. Babam düştüğü durumdan kurtulmak için bir şeyini olsun yerli yerinde bulmak istediğinden, evet, dedi, küçük not defterim hep ceketimin mendil cebinde, yani burada bulunur, işte. Ters yüz edilmiş ceketinin sağa geçmiş üst cebinden bir masura iplik çıkardı. Alay etmesini çok seven büyük babam, söyleyin bakayım, dedi, babanızın not defteri nerede bulunuyormuş? Bir ağzımızı açmadan annem, geçen sabah ceket astarının söküğünü dikmiştim ya, demek ipliği cebinde unutmuşum, dedi. Çok bozulan babam, ne olursa olsun cebinde bir şey bulmak için elini ceketinin iç cebine daldırdı, soktu, soktu. O kadar çok karıştırdı ki büyük babam, ne o, yoksa petrol mü arıyorsun, dedi. Büyük babam öyle güldü, öyle güldü ki sonunda kahkahaları öksürük oldu. Öksürük arasında, paltomun cebinden mendilimi getirin, sağ cebindedir, dedi. Koşup elbise askısındaki paltosunun sağ cebine baktım, mendil yoktu. Büyük baba, sağ cebinizde yok. Söylenileni bile anlamıyorsunuz. Ben sağ demedim, sol cebime bak. Sol cebinizde de yok. Olmaz öyle şey. Getir bana paltomu. 40 yıldır orada durur mendil. Paltosunu getirdim. İki cebine de bakıp mendilini bulamayınca, birisi cebimden mendilimi almış, dedi. Bu sırada annem içeriden koşup temiz bir mendil getirmiş, büyük babamın paltosunun sağ cebine koymuştu. Büyük babam, ha işte burada, dedi. Ben demedim mi size? Öksürüğü dinmiş olan büyük babam üstünde bir şeyler aradıktan sonra, nerede benim sigara paketim? Kim kaldırdı paketimi? Çabuk bulun, diye bağırdı. Büyük babamı daha çok kızdırmamak için hepimiz evin içine dağılıp onun sigara paketini aramaya başladık. Bu sırada kapı zili çalındı. Gelenler babamın sınıf arkadaşı komşularımızdan bir karı kocaydı. Bizim büyük bir ciddiyetle sigara paketini aradığımızı görünce onlar da aramaya katıldılar. Arada bir büyük babam yalnız ondan görülebilecek bir kızgınlıkla, "Bulun çabuk sigaramı, yoksa karışmam ha," diyordu. Babamın arkadaşı kendi sigarasını uzatıp, "Şimdilik bundan içer misiniz?" dedi, ama dediğine pişman oldu. Büyük babam hiçbirimizi ayırt etmeden, "Bulun çabuk paketimi," diye bağırıyordu. Metin elinde bir çift kadın çorabıyla geldi. "Kimin bunlar?" dedi. Annem, "Ayol, ne zamandır arıyordum onu, nereden buldun?" Metin, "Büyük babamın sigara paketini ararken mutfakta, buzdolabının üstünde buldum," dedi. Dışarıdan bir paket sigara satın almak kolay, ama büyük babamın madenden bir tabakası var. Sigaraları o tabaka içinde durur. Biz o tabakayı ararken orada, burada, çoktan beri kaybolmuş çok önemli şeyler bulundu. Konuk hanım koltuğun altından radyo makbuzunu bulup çıkardı. Babam, "Bir aydır ben de o makbuzu arıyordum," dedi. Babamın dolma kalemi tabak rafında çıktı. Çöp kutusunda yanlışlıkla atılmış bıçak bulundu. eline bir şey geçiren "Bu kimin, bu kimin?" diye soruyordu. Bu arada büyük babam "Yahu bu tabakayı benim altıma kim koydu? Hangiden siz koydu tabakayı altıma?" diye bağırmaya başladı. Deminden beri aradığımız tabakanın üstünde oturup duruyormuş büyük babam. Bir zaman söylendi. Kimse de ses yok. İşte o günkü sıkıntım içinde odamı baştan aşağıya düzenledim. Gerçekten de her şeyim karmakarışıkmış. Artık şu pasaklı kız diye suçlanmaktan kurtulmak istiyorum. Bu arada senin mektuplarında şurada burada dağınık duruyormuş. Onları da toplayıp tarih sırasına göre bir dosyaya koydum. Oradaki arkadaşlarımdan en çok senden mektup alıyorum. Demir'le Yaşar da birer kart göndermişlerdi. Hepsine cevap yazdım. Mektuplarını eksik etme, emi. Başarı dileklerimle Zeynep Yalkır. Ayıp bir laf. İstanbul, 11 Ocak 1964. Sevgili arkadaşım Zeynep, biz seni 4 ders yılı arkadaşlığımız boyunca sınıfımızın en düzenli öğrencilerinden biri olarak tanıyoruz. Böyleyken sana neden pasaklı dediklerine şaştım. Bizim evde benim adım da beceriksize çıkmıştır. Ama benim beceriksizliğim doğru. Hala kahvaltı sofrasından çay bardağını devirmeden kalktığım az olur. Oysa öyle de dikkat ederim ki... Annenin Metin'e sık sık "Ağzına biber doldururum" dediğini yazmıştın. Bütün annelerin sözü bu. Annem de kardeşim Fatoş'a ikide bir böyle söyler. Fatoş daha okula gitmiyor. 2 yıl sonra gidecek. Ben küçükken annem bana da "Ağzına biber doldururum" derdi. Ama hiç de böyle bir şey yapmadı. Geçenlerde annem çok kızmıştı Fatoş'a. "Şimdi ağzına biber doldururum" diye bağırdı. Gerçekten ağzına biber doldurmayı hak etmişti Fatoş. Bu olayı sana baştan anlatayım. Babam ağzı alışmış her sözün başında "ulan, ulan be, vay anasını" diye konuşur. Yani dili biraz argoya kaçar. Fatoş da kimden ne duyarsa papağan gibi tekrarlıyor. Ne görürse öyle yapıyor. Fatoş'un babamı taklit ederek peltek peltek "ulan be, vay anasını" gibi sözler söylemesine bizim evde herkes bayılıyor. Onu çok sevimli bulanlar "sanki büyümüş de küçülmüş" diyorlar. Geçenlerde bir gece bize bir komşu konuk gelmişti. Erkek, çok komik bir adam. Ne anlatsa kahkahalarla güldürüyor. En çok gülen de Fatoş. O söylenilenlerden bir şey anlamıyor ama herkes gülüyor diye o hepimizden çok gülüyor. İşte o gözlüklü konuk başından geçen bir olayı anlattı. Çalıştıkları yere bir Alman uzmanı gelmiş. Bir gün uzman Almanca demiş ki, "Burada herkes birbirine sık sık ulan diyor. İnsanların birbirine ulan diye seslenmeleri dikkatimi çekti. Dilinizde en çok kullanılan kelime ulan olacak. Ama anlamını kime sordumsa bana anlatamadı. Ulan ne demektir?" Gözlüklü komşumuz Alman'ın sözlerinden çok utanmış. Doğrusunu söylese yabancıya karşı ayıp olacak. Onun için başka türlü söylemiş. "Evet" demiş, "bizde ulansız konuşulmaz. Köylüsü, işçisi, memuru sık sık ulan der. Dilimizde ulan sayın demektir. Biz birbirimizi yalnız adlarımızla çağırmayız. Bir de adımızın önüne ulan getirerek çağırırız." Birkaç gün sonra o iş yerinde genel yönetim kurulu toplantısı varmış. Kenan adındaki genel müdür de toplantıya başkanlık ediyormuş. Alman uzman o toplantıda yönetim kurulu üyelerine açıklamalarda bulunacakmış. Alman toplantıdaki Türklere sevimli görünsün diye Almanca konuşurken yeni öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyi de araya karıştırıyormuş. Öğrendiği Türkçe kelimelerde "merhaba", "bay", "çok güzel", bir de son öğrendiği "ulan". Konuşmasının en ciddi yerinde uzman birden "ulan Kenan Bey" deyince oradakiler şaşırmışlar. Alman sık sık "ulan Kenan Bey" diyormuş. Genel müdür kendisine "ulan" denilmesine kızıyormuş ama belli etmemeye çalışıyormuş. Alman'a yanlış bir şey öğretildiğini sezmiş. Alman ikide bir "ulan Kenan Bey" dedikçe öbür üyeler de kıs kıs gülüyorlarmış. O günden sonra genel müdürün adı "ulan Kenan Bey" kalmış. Gözlüklü konuğumuz bu olayı öyle de tatlı anlatıyordu ki hepimiz kahkahadan kırılıyorduk. En çok gülen de Fatoş'tu. Bir şey anladığından değil, herkes gülüyor diye o herkesten çok gülüyordu. Başka bir konuk da o gece "biz böyle alışmışız" dedi. Mesela ben "ulansız, b'siz konuşamam." Babam bu yargıyı pekiştirmek için başından geçen buna benzer başka bir olayı anlattı. Babamın çalıştığı fabrikaya yeni getirilen makinaları kurmak için bir Amerikalı mühendis çağırmışlar. Fabrikada herkes birbirine sık sık ayıp bir laf söylermiş. Babam o gece bu ayıp lafı da olduğu gibi söyledi. Pek öyle bilinmeyen bir laf değildi bu. Okulda da sık sık söylenir, anlamışsındır. Amerikalı ustabaşı olan babama her yerde herkesten duyduğu bu lafın anlamını sormuş. Babam da doğrusunu söylemeye utanmış hem de bu lafın İngilizcesini bilmiyormuş. Onun için bu söz teşekkür ederim, thank you demektir diye atmış. Amerikalı pek şaşmış. Ya demiş, siz ne kadar terbiyeli insanlarmışsınız. Biz yeryüzünün en nazik insanları diye Çinlileri bilirdik. Avrupa'nın en nazik insanları diye de İngilizleri biliriz. Onlar da durmadan birbirlerine her şey için teşekkür ederler. Ama siz birbirinize daha çok teşekkür ediyorsunuz. Çok yer gezdim ama hiçbir yerde sizin kadar teşekkür eden insanlar görmedim. Bundan sonra gideceğim yerlerde sizin bu konuşma inceliğinizi anlatacağım. Babam da söylediği yalan olumlu bir işe yarayacak diye sevinmiş. Bu konuşmanın ertesi günü Amerikalı mühendis fabrikaya gelmemiş. Yalnız ertesi gün değil, 4 gün fabrikaya uğramamış. Oysa yapılacak çok da iş varmış, kurulacak makineler ortada dağınık duruyormuş. Fabrikadakiler telaşlanmışlar, aramışlar, taramışlar, mühendisin ne kaldığı otelde ne gittiği yerlerde bulabilmişler. Kaybolduğunun 4. günü mühendis çıka gelmiş. Gelmiş ama eli yüzü sargılar içinde Amerikalıyı büyük bir trafik kazası geçirdi sanmışlar. Amerikalı mühendis fabrikadan çıkmış, kaldığı otele gidecekmiş. Bir arabaya binmiş. İnsanlar da yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmak merakı vardır ya, Amerikalı da parayı şoföre verirken Türkçe teşekkür etmek istemiş. Teşekkür ediyorum diye de babamdan öğrendiği o ayıp lafı söyleyince şoför de ona sensin diye bağırmış. Amerikalı şoförün sertleşmesini anlayamamış. Bir daha o ayıp lafı söylemiş, söyler söylemez de burnunun üstüne yumruğu yemiş. Neye uğradığını şaşıran Amerikalı kendisini şoföre beğendirsin diye boyuna o lafı tekrarlar, şoför de boyuna yumruğu indirirmiş. Ne yapsın? Amerikalı da kendini yumruklarıyla savunmak zorunda kalmış. Orada toplananlardan birkaçı Amerikalıyı şoförün elinden çekip kurtarmışlar. Amerikalı da bu iyiliği yapanlara öğrendiği o sözle teşekkür etmiş. Bu sefer kavgacıları ayıranlar şoförü haklı bulup hep birden Amerikalı'ya çullanmışlar. Amerikalı yumruk tekme yağmuru altında kalınca dayaktan kurtulmak için kendisini dövenlerin gönüllerini almak istemiş. Onlara Türkçe sözde teşekkür ediyormuş durmadan. Hala akıllanmadı diye daha çok dövüyorlarmış. Polis yetişip Amerikalı'yı kurtarmış. Amerikalı da polise o ayıp lafı söyleyip teşekkür etmez mi? Herkesin içinde polise hakaret. Polis Amerikalı'yı yakalayıp karakola götürmüş. Komiser yabancı olduğunu öğrenince Amerikalı'yı salıverecekmiş. Ama Amerikalı anlayış gösterdiği için komisere de o lafı söyleyip teşekkür etmiş. Tabii en sonunda kurtulmuş Amerikalı. Kurtulmuş ama karakoldan çıkınca doğru bir hastaneye gitmek zorunda kalmış. 4 gün hastanede yatmış. Babamın anlattığı bu gülünçlü olaya hepimiz kahkahalarla güldük. Bir gün babam anneme ertesi akşam evimize yemeğe konuk geleceğini söyledi. Gelecek olanlar önemli kişilermiş. Annem de çok güzel bir sofra hazırladı. 3 erkekle eşleri geldi. Sofraya oturuldu. Konuklar kardeşim Fatoş'u çok beğendiler. Aman ne cici, ne uslu kız diyorlardı. Fatoş'u bu kadar terbiyeli yetiştirdiği için annemi kutladılar. Babam, efendim dedi, anneleri çocuklarımızı hiç sokağa bırakmaz. Kendi başlarına dışarı çıkamazlar. O yüzden terbiyeleri bozulmuyor. Annem, ne de olsa sokak çocuklarından terbiyesiz laflar öğrenebilirler. Onun için sokağa salıvermem. Konuk kadınlardan biri, çok doğru efendim dedi. Hatta okulda bile çocuklarımızın terbiyesi bozuluyor. Göz değmesin, maşallah çok terbiyeli kızınız var. Bu övgülerden pek şişinen Fatoş şımarmış. Konuklara kendini daha çok beğendirmek için bütün marifetlerini göstermeye kalktı. Birdenbire babama, ulan baba be dedi. Fatoş bu sözlerine her zamanki gibi gülüneceğini sanıyordu. gülündü gülünmesine ama çok soğuk ve çok kısa bir sırıtış. Soğuk bir sessizlik oldu. Babam ne diyeceğini bilemedi. Fatoş neden gülünmediğini anlayamadığı için gösterisini bir daha tekrarladı. Sonra da gülümseyerek "Bakın ben neler söylüyorum" gibilerden oradakilerin teker teker yüzlerine baktı. Babam durumu kurtarmak için sesini zorla yumuşatarak "Efendim kızım" dedi. "Ulan baba be!" Kaşları çatılan babam "Söyle canım ne var?" diye bağırdı. Ama niçin gülmüyordu bu insanlar her zamanki gibi? "Baba be yahu! Ulan baba be!" Annem soğuk soğuk gülümsemeye çalışıyordu. Fatoş konukları ille de güldürmek istiyordu. Hani babamın Amerikalı mühendisi öğrettiği o ayıp laf var ya, işte o lafı söyleyiverdi. En sonunda başarmıştı. Konuklar kendilerini tutamayıp kahkahayı bastılar. Ama babamın suratı iyice asılmıştı. Gülüşmeler karşısında çok beğenildiğini sanan Fatoş o ayıp lafı birkaç kere tekrarladı. Annem baktı ki sonu gelmeyecek, kaşlarını çatıp "Sus bakayım, şimdi ağzına biber doldururum" dedi. Fatoş beğenileceği yerde bir de üstelik herkesin içinde azarlanınca ağlamaya başladı. Ağlama değil, zırlama. Fatoş'u bir türlü susturamıyorlardı. Annem elinden tutup çıkardı oradan, yatağına yatırdı. Ama içeriden ağlaması duyuluyordu. Konuk kadınlardan biri annemi avutmak için "Üzülmeyin efendim" dedi. "Bizimkiler daha neler söylüyorlar. Sizinki yine iyi maşallah. Daha küçük, aklı ermez." Babam Fatoş'un söylediklerine pek şaşırmış görünerek "Kimden öğreniyor bu lafları bilmem ki" dedi. Annem "Hiç de sokağa bırakmayız. Nereden duyar da öğrenir bu lafları" dedi. Ben onların bu soruşlarını gerçek sanıp "Evde konuşulurken duyup öğreniyor" dedim. Babam birden patlar gibi "Ulan bizim evde öyle laflar konuşulur mu be?" diye bağırınca konuklar gerçekten kendilerini tutamayıp güldüler. Babam da gülmek zorunda kaldı. Konuklar gidince babam beni iyice haşladı. Ben de "Ne bileyim, ben gerçekten soruyorsunuz sandım" dedim. "Zeynep, sözde mektubumu kısa kesmek istiyordum. Bak yine uzadı. Yaz tatilinde İstanbul'a gelecek misiniz? Gelirsen görüşürüz. Sen hiç olmazsa Ankara'yı gördün. Ben İstanbul'dan başka bir yer bilmiyorum. Esen kalman dileğiyle mektubuma son veriyorum. Ahmet Tarbay." Yurtsever olunuz. Ankara, 14 Ocak 1964. Kardeşim Ahmet, tatilde İstanbul'a gelip gelemeyeceğimizi soruyorsun. Babam yıllık izin alamayacak. Çünkü buradaki yeni işine başlayalı daha bir yıl olmadı. Annemle bizi yazın bir ay için İstanbul'a göndermek istiyor. Ama kesin değil. Çünkü annem babam olmadan İstanbul'a gitmek istemiyor. Babamın bir başına burada kalması zor. Gelirsek halamların evinde kalacağız. Seni görmeye gelirim elbet. Ben geçenlerde çok kötü bir şey yaptım. Sana anlatmadan duramayacağım. Bu anlatacağım olayı yalnız Metin biliyor. Çünkü o benim suç ortağımdı. Bir de şimdi sen öğreneceksin. Geçen pazar büyük babamlara gitmiştik. Bize epey uzak bir yerde oturuyorlar. Büyük babam yaşlı olduğundan yüksek merdiven çıkamıyor. Onun için apartmanın ikinci katında oturuyorlar. Aramışlar ama kendilerine uygun birinci katta kiralık yer bulamamışlar. Onların dairesine 18 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Basamakları saymadım. Ama büyük babam 18 basamağı dinlene dinlene çıktım yine der ikide bir. Niçin basamakları anlattığımı sonra öğreneceksin. İyi ki büyük babam daha üst katta oturmuyor. Yoksa gazeteler belki o pazar büyük babamların apartmanında büyük bir kaza olduğunu yazacaklardı. Ablam arkadaşları geleceği için bizimle gelmemişti. Annem, babam, Metin dördümüz otobüsle büyük babama gittik. Anneannem bizim için çok güzel yemekler hazırlamış. Yemekten sonra büyük babamla babam her zaman yaptıkları gibi karşılıklı koltuklara oturmuşlar, kahvelerini içiyorlardı. Öğle yemeklerinden sonra ikisinin karşılıklı konuşmaları çok hoşuma gittiği için yanlarındaydım. Salonda üçümüzden başkası yoktu. Ben sanki gazete okur gibi yaparak onları dinliyor, yan gözle de seyrediyordum. Büyük babam politikaya pek meraklıdır. Ne zaman babamla yalnız kalsa hep politikadan konuşur, hele öğle yemeklerinden sonra. Büyük babam öğle yemeklerinden sonra kahvesini içince daha fincanı elindeyken uyuklamaya başlar. Ama uyuklamadan önce babama bir şey sormuştur politika konusunda. Babamın cevabının daha ilk cümlesinde de uyuklar. büyük babamın uyukladığını görünce babam susar. Ama kalkıp gitmez. Çünkü başı göğsüne düşen, yana kaykılan ya da arkaya kayan büyük babam ya bir ya iki dakika sonra kendi horultusundan uyanır. Uyanır uyanmaz sonra diye sorar. Babam orada değilse bunu saygısızlık sayıp çok kızar. Onun için büyük babam uyuklarken babam oradan ayrılmaz. Kendisi bir şey anlatırken uyuklamışsa uyanınca nerede kalmıştık diye babama sorar. Babam sözün neresinde kalındığını bilmek zorundadır. Bazı şaşırırsa büyük babam hayır orada kalmamıştık ne demiştim nerede kalmıştık diye yine sorar. Bu yüzden tartıştıkları bile olur. Onların bu öğle yemeği sonrası konuşmaları bana pek eğlenceli gelir. Babam hoşlanmaz bu konuşmadan ama ne yapsın katlanır. Sonra babam kaldığı yerden anlatırken daha ikinci cümlesinde büyük babam yine uyuklar. Bu böyle bir saate yakın sürer. Sonra büyük babam şekerleme dediği uykusunu almış olur ya da başını koltuğa güzelce dayar bir uzun uykuya dalar. Arada bir uyanırsa sanki dinliyormuş gibi ama gözlerini bile açmadan sen anlat anlat kulağım sende dinliyorum der. Çekilir gibi değil. Babamın büyük babama çok büyük saygısı vardır. Yedek subaylığını büyük babamın birliğinde yapmış. Şaşılası bir şey ama büyük babam eski bir emekli olduğu halde ona başkaları da sanki hala albaymış gibi davranırlar. O pazar günü de öğle yemeğinden sonra salonda karşılıklı kahvelerini içiyorlardı. Büyük babam ne var ne yok memleketin durumunu nasıl görüyorsun dedi. Babam bir şeyler söylerken büyük babam her zamanki gibi uyuklamaya horlamaya başladı. Sonra başı göğsüne çarpınca sıçrayıp birden uyandı. Sanki uyukladığını belli etmemek ister gibi peki bu durumda sence Almanlar ne yapacak diye sordu. Oysa daha önce konuşmalarında Almanların sözü bile geçmiş değildi. Babam sanki Almanlarla ilgili bir konu konuşuyorlarmış gibi söze girişti. Almanlar çok kalkındı efendim. Çünkü Almanlar... Büyük babam dalmıştı yine. Babam sustu. Gazetesini kaldığı yerden okuyordu ki büyük babam kendi horultusundan sıçrayıp Amerikalılar ne yapacaklar? Buna karşı ne dersin? Ben gazetenin arkasına siper olmuş gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Babam çok ciddi anlatıyor. Amerikalılar dünyaya hakim. Amerikan ordusu bu böyle sürüp gidiyor. Bazı da uyanıp hiç akla gelmeyecek bir devlet adı söyleyince babam da şaşırıyor. Papa ne diyor bu işe? Sen papaya bak. Papa ne diyor? Efendim, papa bilindiği gibi papalık çok eski. Sonra da herhalde uykusu açılmış olacak ki konuyu değiştirip kendisi Türkiye'nin nasıl kalkınacağını anlatmaya başladı. Türkiye'nin tarımsal ürün ihracıyla kalkınacağını söylüyordu. Epey uzun anlattı. Bir yerde kızıp salyangoz ihracıyla kalkınılmaz. Salyangoz dedi. Bir iki kez salyangoz diye tekrarladı. Sonra sesi yavaşlayıp uyudu yine. Babam eline gazetesini alınca uyandı. Nerede kalmıştık diye sordu. Salyangozda kalmıştık efendim. Ne salyangozu? Bizim salyangozlar dışarı satmak için. Ha evet salyangoz. Salyangozculukta kalkınılmaz. Biz asıl tütün, pamuk, fındık gibi şeyleri ve tahıl. Çünkü tahılcıyız, tütüncüyüz, fındıkçıyız. Fındıkçılık yine başı düştü. Uyanır uyanmaz da nerede kalmıştık diye sordu. Fındıkçılık üzerine konuşuyorduk. O sırada sokak kapısının zili çaldı. Koşup kapıyı açtım. Gelen iyi giyimli, yaşlıca bir beydi. Büyük babamı sordu. Evde olduğunu söyledim. Büyük babama haber verdim. Kapıya gelen büyük babam, ''Buyurun efendim, buyurun. Hangi rüzgar sizi buralara attı böyle?'' diyerek konuğunu karşıladı. Konuk elindeki kordelalı büyük bir kutuyu bana verdi. Onlar salona geçti. Ben de süslü kutuyu anneanneme verdim. O zamana kadar görünmeyen Metin birden ortaya çıkıverdi. Kutuyu açtık. Kestane şekerlemesi. Bayılırım. Gelen adamı daha kapıda görünce tanır gibi oldum. Ama kim olduğunu kesip bilemedim. Salona girip bir anda oturdum. Onları dinledim. Bu adamı nerede gördüm diye düşünüp dururken sesinden tanıdım. Şimdi söyleyince sen de tanıyacaksın. Kim biliyor musun? Hani geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'ndan önce bir gazeteci gelmişti de okulda bizlere Cumhuriyet'i anlatmıştı. Hatırladın mı? Bizim okulun ikinci sınıfında torunu var. Onun için gelmişti okula. Çok ünlü bir gazeteciymiş. Bizim müdür bey onun yanında çok saygılı duruyordu. O gün söylediği sözler bile aklımda. Yavrularım, yurtsever olunuz. Yurdunuzu çok çok seviniz. Yurdunuzu yakından tanıyınız. Büyüyünce Anadolu'yu köy köy dolaşınız. Yoksul yerlerde görev alınız. Bu cumhuriyet size emanettir, demişti. Sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. Yoksul Anadolu'ya medeniyet ışığını sizler götüreceksiniz, demişti. O konuşurken öyle heyecanlanmıştım ki. Bir ara kendimi tutamadım. Ben sizi tanıyorum efendim. Geçen yıl siz bizim İstanbul'da okulumuza gelmiştiniz, dedim. Evet, torunumun okuduğu okul. Ağzından bal akarak konuşan adamı dinlemek için bir yana çekildim. Sonra ne oldu biliyor musun Ahmet? Benim için korkunç bir hayal kırıklığı. Bu adamın bir oğlu varmış. Yedek subay öğretmen olmuş. Şehir çocuğu olduğu için alışamadığı taşra hayatına dayanamazmış. Üstelik evliymiş de. Karısı da Amerikalıymış. Genç karısını alıp Anadolu köylerine götürmesi doğru olmazmış. Önemli yerlerde bulunan tanıdıklarının yardımıyla oğlunun İstanbul'da bir okula atanmasını sağlamış. Arabayla bir saat sürüyormuş. Her gün evden okula gidip gelmek oğlu için çok zor olacakmış. Oysa evlerine yakın birkaç okul varmış. Bu yakın okullardan birine atanması için oğlunun Ankara'ya gelmiş de gelmişken büyük babama da uğramış. Ankara'da bu işi yapabilecek birinin büyük babamın yakın arkadaşı olduğunu öğrenmiş. Büyük babam o arkadaşına bir şey söyleseymiş bu iş olurmuş. Adam bunları anlatırken sanki kanım kurudu. Terbiyesizlik olsun ne olursa olsun dayanamadım. Ama efendim, bakımsız yoksul Anadolu'ya medeniyet nurunu kim götürecek, dedim. Ya anlamadı ya anlamazdan gelip. Efendim yavrum, dedi. Babam sesini kalınlaştırıp hadi kahveleri getir diye beni başlarından savdı. Kahvelerini götürüp verdim, yanlarından çıktım. Baktım banyoda çamaşır yıkanıyor. Kimse görmeden iki kalıp sabunu içeride sıcak su olan badyeye attım. Sabunlar sıcak suda eriyince koyu bir eriyik oldu. Yine kimseye görünmeden badyeyi alıp kapı dışına çıkardım. Merdiven basamaklarına bu yoğun sıvıyı güzelce sıvadım. Kendim kayıp düşmeyeyim diye aşağıdan yukarıya doğru çıkarak basamakları sabun eriğine buladım. Bir de baktım Metin yukarıda durmuş beni seyrediyor. Merdiveni sen mi siliyorsun, dedi. Az sonra görürsün ne olacağını ama sakın kimseye bir şey söyleme. Başka birisi gelirse tehlikeyi haber vermek için açık kapı önünde bekliyorduk. Konuk gidiyordu. Biz içeri girdik. Büyük babamla babam onu geçirmek için kapıya geldiler. El sıkıştılar. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle beyefendi. Bir emirleriniz olursa beklerim efendim. Efendimi tam söyleyemedi. Söz ağzında yarım kaldı. Ayrılış için bir elini havaya kaldırmıştı. Tam o sırada kaydı. Dans eder gibi düşmemek için sıçraya sıçraya hızla kaydı. Büyük babamla babam onun düştüğünü görmediler. İçeri girdiler. Büyük babam babama, kuzum merdivenden inerken neydi adamın hali, dans eder gibi. Ben hemen işini yapacaksınız diye keyfinden oynuyordu herhalde, dedim. Adamın son durumunu görmek için Metin'le balkona çıkıp baktık. Apartmanın sokak kapısından dışarıya iki bacak uzanmış. Özel arabası da kapıda bekliyormuş. Şoförü arabadan fırladı. Büyük yazarı uzandığı yerden kaldırıp koluna girerek arabaya bindirdi. Metin kahkahadan yerlere yatıyordu. Metin'e güvenim var. Kimseye söylemez. Ama iş işten geçtikten sonra beni bir korku aldı. Ya adamın kafası yarıldıysa diye. Neyse galiba ucuz atlattık. Neden sonra salona girdim. Büyük babam yine uyukluyor. Babam da karşısındaki koltukta gazete okuyor. Büyük babam uyandı. ''Nerede kalmıştık?'' diye sordu. Babam ''Hiçbir yerde kalmamıştık.'' dedi. ''Bir şey anlatmıyordunuz ki?'' ''Öyle ya, anlatmıyordum. Peki bu atom savaşı olacak mı dersin?'' Babam bir şeyler söyledikten sonra deminki adamın kim olduğunu sordu. Büyük babam ''Bırak canım.'' dedi. ''Her devirde dört ayağının üstüne düşenlerden.'' Ben de söze karıştım. ''Büyük baba, oğlu için arkadaşınıza söyleyecek misiniz?'' İnsanın yüzü tutmuyor kızım, dedi. Söz verdim söyleyeceğim ya. Başını koltuğun arkalığına rahatça bir güzel dayadı. Bu sefer derin uykuya daldı. Babam da salondan çıktı ayaklarının ucuna basarak. Geçen mektubumda çok uzun yazdığımı söylüyordun. Bak ben seninkinden daha da uzun yazdım. Sana ve bütün arkadaşlarıma selamlar eder, hepinize başarılar dilerim. Zeynep Yalkır. Not. Anlattığım ünlü gazeteci geçen yıl okulumuzda konuşurken öyle heyecanlanmıştım ki kendimi tutamayıp ağlamıştım. Ama bundan sonra bu türlü nutukları kim söylerse söylesin bir daha ağlamam. Şiirler nasıl okunmalı? İstanbul 20 Ocak 1964. Sevgili arkadaşım Zeynep, mektubunda anlattığın o ünlü adamı tanımaz olur muyum hiç? Okulda bize verdiği yurtseverlik öğütlerini ben de hatırlıyorum. Mektubunun sonunda bir not eklemişsin. Bu türlü nutukları kim söylerse söylesin bundan sonra ağlamam diyorsun. Yine ağlarsın Zeynep. Elde değil ağlamamak. Bir kadın soğan doğrarken ne kadar ağlamamak istese yine de ağlar. Tabii üzüntüsünden ağlamıyor. Soğanın acı göz yakan kokusundan gözlerinden yaş geliyor. Böyle adamların sesleri bir bakıma soğanın göz yaşartıcı etkisini taşıyor. Ben bunu kendimden biliyorum. Radyoda bir konuşmacı var. O adam ne zaman konuşsa ben kendimi tutamam, hemen ağlarım. Bir gün yine radyo başında kendimden geçmiş ağlıyormuşum. Babam gözlerimden akan yaşı görmüş. Ne söylüyor adam da ağlıyorsun Ahmet dedi. İşte bu soru üzerine anladım ki ben adamın radyoda neler söylediğinin farkında bile değilim. Tek cümlesini bile anlamamışım da yine de ağlıyorum. Saçma geliyor insana değil mi? Ama gerçek bu. Neden böyle oluyor, neden ağlıyorum diye sonra çok düşündüm. Ben adamın sözlerine, sözlerinin anlamına değil sesine ağlıyordum. Sesinin etkisi beni ağlatıyordu. Daha doğrusu sesinin titreşimleri tıpkı soğanın acı, yakıcı buğusu gibi göz yaşartıcıydı. Soğan doğrarken gözleri yaşlı bir kadına ''Ne anladınız soğandan da ağladınız?'' diye sormak neyse. Sesleri dalgalanan bu adamların sözlerini dinlerken de ''Ne anladın da ağlıyorsun?'' demek aynı şey. Dedem beni eskiden bir camiye götürmüştü. Namazdan sonra imam Arapça dualar okudu. İmam okurken dedem öyle ağladı, öyle ağladı ki dedem ağlayınca ben de kendimi tutamayıp ağlamıştım. Camiden çıkıp eve giderken ''Arapça biliyor musun da imamın dediklerine ağladın dede?'' diye sormuştum. ''Ne imam Arapça biliyor ne de ben?'' demişti. ''Öyleyse neye ağladın? Hiç ağlanmaz olur mu? İmam nasıl okuyordu, duymadın mı? Kim bilir ne acıklı, ne güzel şeyler söylüyordur.'' Dedem imamın sesini hatırlayıp yeniden ağlamaya başlamıştı. Benim de gözlerim sulanmıştı. Oysa imam belki de sevindirici bir dua okumuştu. Ben bu olayı hiç unutamıyorum. Bir gezgin sokak satıcısı var. Akşam üzeri bizim sokaktan geçer. Mevsimine göre bağıra bağıra zerzevat satar. Ben ne zaman o satıcının sesini duysam hemen gözlerim dolar. Yaşarır. Oysa adam ya lahana var, pırasa var diye ya da salata, soğan diye bağırıyordur. Hiç insan bu bağırmalara ağlar mı? Demek ben adamın sesinin etkisinde kalıyorum. Öğretmenimiz de bize okuma kitabımızdaki şiirleri işte böyle bir sesle okutur. Hani yaslı gittim şen geldim diye bir şarkı var ya onun nasıl söyleneceğini öğretti bize. Gittim kelimesiyle geldim kelimelerinin son heceleri ses titretilerek uzatılacak. Yaslı gittim şen geldim. Sanki şen geldim demiyor da kapıya eli tutmaz gözü görmez bir dilenci gelmiş ben geldim diye dileniyor. Sınıfta bu şarkı söylenirken ben hep ağlamaklı oluyorum. Düşünsene birisi bana şen geldim diyor. Senin gözlerin sulanıyor. Dershanede bu şiirin nasıl okunacağını öğretiyordu öğretmenimiz. Yaslı gittim, şen geldim deyince arka sıralardan bir ses duyuldu. Hoş geldin, aşağı kapıya, Allah versin. Öğretmenimiz, kim o? Çabuk kalksın ayağa, dedi. Arka sıradan Yaşar kalktı. Affedersiniz öğretmenim, dedi. Kendimi tutamadım da birden. Öğretmenimiz affetti. Sonra şiirin arkasını öğrendik. Bana bir yudum su ver, çok uzak yoldan geldim. Bir yudum su ver derken ses birden kalınlaşıp toklaşacak. Sanki su istemiyor da eşkıya basmış canını istiyor. İşte öyle söylenecek. insanın sesini iyi kullanmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Babamın anlattığına göre çalıştığı fabrikanın sahibi de sesini çok etkili kullanıyormuş. Babam evimize gelen konuklara bunu sık sık anlatır. Gündeliklerini artırması için işçiler ya da işçi mümessilleri, ustabaşıları fabrika sahibine geçim sıkıntısı çekiyoruz, gündeliklerimizi artırın diye rica ediyorlarmış. Patron onlara sesini titreterek öyle yumuşacık, tatlı bir sesle bir şeyler söylermiş ki kendi sesinin etkisinden önce kendi gözleri dolarmış. Ondan sonra artık işçiler gözyaşlarını tutamazlarmış. Patron ağlar, onlar ağlarmış. Bir zaman karşılıklı ağlaştıktan sonra ne diyeceklerini de unutan işçiler dışarı çıkarlarmış. Neden sonra kendilerine gelir gibi olunca, "Yahu patron bize ne söyledi de biz öyle ağladık?" diye birbirlerine sorarlarmış. Ama patronun ne dediğini hiçbiri hatırlayamazmış. Bir seferinde babam arkadaşlarına, "Sıkı duracağım, ne söylerse söylesin ağlamayacağım. Hem de gündeliğimi artırmadan yanından çıkmayacağım ya da işten ayrılırım." demiş. Daha içeri girip de beyefendi der demez patronu, "Zor, zor kardeşim, biliyorum bu zamanda geçim zor, hiç bilmez olur muyum?" diye başlamış. Bu sözlerde ağlayacak bir şey yok ama kağıt üstünde yazılı olunca öyle. Bir de bu sözleri sesini yerli yerinde titretmesini bilen biri söylesin. Karşısında taş olsa dayanamaz ağlar. Ama babam ne olursa olsun ağlamamak için kendini tutuyormuş. Başlamışlar konuşmaya. "Kaç kişiye bakıyorsun?" "5 kişi." "Vah vah vah." O kadar çok ve o kadar acıklı vah vah demiş ki babam neredeyse kendini tutamayıp boşanacakmış. Ama dişlerini dudağına geçirip dayanmış. "Çocukların okula gidiyor mu?" "Biri gidiyor, biri gitmiyor." "Çok yazık. Demek birini gönderemiyorsun." "Ufak da ondan, büyüyünce göndereceğim." "Karına 3 yılda bir manto da yaptıramazsın." Babam, "Yaptırıyorum." demiş. "Karın hasta da üstelik, değil mi?" "Yo, hasta değil." "Değil ama kardeşim, olabilir. O zaman ne olacak?" "Vah vah vah, kim bakacak zavallıya? Doktor ister, ilaç ister, bunların hepsi para. Nasıl ameliyat ettireceksin?" "Kimi?" "Çocuğunu." "Ne ameliyatı beyefendi, öyle bir şey yok." "Yok ama mesela gerekse." Babam yine de dayanacakmış ama patron ağlamaya başlayınca babam da gevşemiş. "Aman beyefendi ağlamayın, ne olur, biz nasıl olsa oluruz, bir kolayına bakarız, Allah aşkına ağlamayın." Demiş ki ona bakıp kendisi de ağlamasın. Babam bu olayı anlatırken hep şöyle der. "O zamana kadar patronla neler konuştuklarımızın farkındayım. Ama ondan sonra sözün gidişini kaybettim. Patron acıklı sesle bir şeyler anlatıyor. İkimiz karşılıklı ağlaşıyorduk. Derken nasıl olduysa kendi kendime toparlanayım da bakalım şu adam neler anlatıyor. Bir dinleyeyim." dedim. Bir de dikkat ettim, ne anlatsa iyi. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da nasıl şehit edildiklerini anlatmıyor mu? Nasıl Edip lafı Hasan Hüseyin'e getirdi hiç anlayamadım. Babam ağlaya ağlaya patronun yanından çıkmış. Onun için Zeynep o türlü sesleri duyunca ağlamamak elde değil. O ünlü gazeteci yine gelse okula da yine öyle konuşsa biz yine ağlarız. İyilik, esenlik diler, mektuplarını beklerim. Ahmet Tarbay. Okul Aile Birliği, Ankara, 24 Ocak 1964. Kardeşim Ahmet, 20 Ocak tarihli mektubunu az önce aldım. Dün aşı olduğumuz için bugün okul yok. Mektubunu odamda okurken farkında olmadan sesli sesli gülmüşüm. Annem dışarıdan duymuş. "Kendi kendine ne gülüp duruyorsun?" diye seslendi. Ben de senin mektubuna güldüğümü söyledim. Odama geldi, "Neler yazmış?" dedi. Mektubunu bir de anneme okudum. O da kahkahalarla güldü. "Ben de sana çoktandır okul aile birliği toplantımızı yazmak istiyordum. Bugün vaktim var, rahat yazabilirim. Aşı biraz ateş yaptı ama önemli değil. Geçenlerde okulumuzda okul aile birliği toplantısı vardı. Her ay oluyor bu toplantı. 5. sınıftan 3 kız, 2 oğlan, 5 öğrenciyi toplantıya gelecek ana babaları ağırlamakla görevlendirdiler. Ben de görevlilerden biriydim. Toplantıda konuşulanları başından sonuna kadar dinledim. Pek eğlenceli olduğu için sana da anlatmak istiyorum. Aslında biz konuşulanları dinlemeyecektik. Ana babalar salonda yerlerini aldıktan sonra bizi dışarı çıkardılar. Koridorda kapı arkasında duruyorduk. Toplantının sonunda çay, limonata, bisküvi dağıtacaktık. Ama salon çok kalabalıktı, çok da sıcaktı. İçeride bunaldılar. Biraz hava gelsin diye kapının iki kanadını da ardına kadar açtılar. Biz de kapı dışında durup içeride konuşulanları iyice dinledik. Önce müdür bey konuştu. İlkin yumuşak konuşurken sesi gittikçe sertleşti. Ana babaların çocuklarıyla ilgilenmediklerini ya da çok az ilgilendiklerini, her şeyi okuldan beklediklerini söyledi. Oysa asıl okulun evde başladığını, ana babaların çocuklarının ödevlerini de denetlemeleri gerektiğini, öğrencilerin durumlarını okula gelip öğretmenlerden sorup öğrenmeleri gerektiğini anlattı. Ana babalar müdür beyi onaylıyorlardı. Bu yüzden mırıltılar oldu. Müdür bey öğrencilerle pek çok ilgilendiğini söyledikten sonra "Lisenin birinci sınıfında bir oğlum var," dedi. "Buradaki işlerimden vakit bulup da ders yılı başından beri bir kere bile oğlumun okuluna gidemedim. Durumunu öğretmenlerine soramadım. Çocuğumun okulundan kaç kez mektup yazıp çağırdılar, gelin görüşelim diye, ama gidemedim." Ana babaların çocuklarının okul durumuyla ilgilenmediklerine, okula gelmediklerinden biraz daha yakındı. Müdür beyin konuşmasından sonra okul aile birliği başkanı olan bir hanım ana babaların dileklerini bildirmelerini rica etti. Bir baba söz aldı. Çocuğuna Türkçeden zayıf verilişini hiç de doğru bulmadığını anlattı. "Nasıl olur efendim?" diyordu. "Benim çocuğuma nasıl Türkçe dersinden zayıf verilir?" O çocuğun öğretmeni niçin zayıf verilemeyeceğini sordu. Adam bir acayip konuşuyordu. Sözlerinin başı sonunu tutmuyor, şimdiki zamanla başladığı cümleyi geçmiş zamanla sürdürüyor, gelecek zamanla da bitiriyordu. "Verilemez efendim," dedi. "Çünkü Fransızca olmuşsa o zaman anlayacağımdır ki zayıf neden verdiniz. Belki olmuş, haklı. Fakat vereceksiniz, zayıf Türkçe dersinden almış olamaz. Haksızlık olacakmıştır. Sonra benim çocuk olsaymıştır, eğer başka bir milletten, bilmez o zaman Türkçe. Olacak zayıf, tamam. Şimdi almıyor. Bu çocuk ki benimdir, bir Türk çocuğu olmuştur, demek biliyor Türkçe. Nasıl bilmeyecekmiş ana dili Türkçe ise? Demeyeceğim, versinler peki, ama her Türk çocuğu alacaktır lazım. Türkçeden en az orta. Benim çocuk konuşur Türkçe. Ben anlamışım onu, annesi anladı, arkadaşları anlamış, herkes anlıyor. Öyleyse anlamalıdır öğretmeni de. En az alsınlar, orta lazım." Çocuğun öğretmeni, "Affedersiniz, ne dediğinizi anlayamadım," dedi. "Türk çocuğu olduğu için ana dili de Türkçedir diye en azından orta mı verilmeli demek istiyorsunuz?" "Evet, isteyeceğim ki öyle demişim. Herkes anlıyor ne demiştir benim çocuk, anlasın öğretmen de." "Siz çocuğunuzun ne dediğini anlıyorsunuz yani?" "Elbet, çocuğunuz da sizin dediğinizi anlayabiliyor mu? Anlamış olması lazım." Salondan küçümseyici mırıldanmalar duyuldu. Müdür bey araya girerek konuşmasıyla o adamı yatıştırdı. Başka bir baba konuştu. O da kendisine çocuğunun derslerinden bazı şeyler sorduğunu, bu soruların hiçbirinin cevabını bilmediğini söyledi. "Ben nasıl bilmem efendim?" diyordu. "Nasıl bilmem? Söyler misiniz nasıl bilmem?" Adamın neden sinirlendiği önce anlaşılamadı. Ama "benim bilmediğim şey çocuğuma nasıl öğretilir?" deyince ne demek istediği anlaşıldı. Ders programının ağırlığından yakınıyordu. "Ben liseyi bitirdim. Böyleyken ilkokula giden çocuğumun sorduğu şeyi bilemezsem doğru olur mu? Küçük yavrularımız bu kadar ağır ders programını kaldıramazlar." Bu baya bir anne cevap verdi. Ama o tam tersine çocuklara çok az şey öğretildiğini söylüyor, az bilgi verilmesinden yakınıyordu. "Çocuğuma ne sorsam bilmiyor. Bizim zamanımızda ders programları daha doluydu. Mesela benim kızım bir gün lokantada dişlerini kürdanla karıştıran birini görünce bu adam geviş mi getiriyor?" diye sordu. "Rica ederim, 4. sınıfta bir çocuk insanların işkembeli olmadığını, geviş getirmediğini bilmelidir." Müdür bey o kadını da yatıştırdı. Ders programlarını okulda değil, Eğitim Bakanlığı'nda düzenlendiğini, bu işin bakanlığı ilgilendirdiğini anlattı. Ama kadın kolay kolay yatışmıyordu. "Biz her şeyi hükümetten bekliyoruz," dedi. "İnsanlarda işkembe olmadığını öğretmek herhalde hükümetin, koskoca bakanlığının işi olmasa gerek." Bana oradakiler sanki komiklik olsun diye böyle konuşuyorlarmış gibi geldi. Oysa konuşurlarken yüzleri çok ciddiydi. Bizim sınıfta Murat adında bir arkadaşımız var. Öğretmen ona ne zaman kalk dese öğretmene sorar. Kim? Sen. Ben mi efendim? Sen oğlum, sana söylüyorum. Bana mı efendim? Öğretmen adını söylese, ikisi karşı karşıya olsalar Murat yine böyledir. Sonunda öğretmen çileden çıkar. Senden başka kimse var mı karşımda Murat? Sana söylüyorum işte diye bağırır. Böyle durumlarda bile Murat'ın sanki arkasında başka birine söyleniyormuş gibi dönüp arkasındaki duvara baktığı bile olur.